Ayrım 4. Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Gordon. Sayfa 29. Değişik öğrencilere karşı değişik duygular nasıl anlaşılır? Şekil 6'da bir öğretmenin iki öğrencinin davranışına baktığı pencereler görülmektedir. Sally, kabul edilebilir davranışlar, kabul edilemez davranışlar. Sınavda yanındaki arkadaşıyla konuşma. John, kabul edilebilir davranışlar, kabul edilemez davranışlar. Şekildeki yıldız belirli bir davranışı göstermektedir. Bu davranış, öğrencinin sınav sırasında yanındakiyle konuşması olabilir. Öğretmen, Selen'in bu davranışını kabul etmezken, John'unkini kabul edebilir. Aynı davranışı, iki öğrenci de birbirinden çok ayrı şekilde görmüş olabilir. Örneğin, Sally'ye konuşmamasını daha önce söylemiştir. Buna karşın konuşmuştur. John ise ilk kez uyarıyordur. Öğretmenin bu iki değişik davranışının başka nedenleri de olabilir. Öğretmenler de bir öğrenciden hoşlanabilir ya da hoşlanmayabilir. Tıpkı özel yaşamlarında olduğu gibi. O nedenle gerçek yaşamda olan bu yaklaşım eğitimde de doğal karşılanmalıdır. Öğretmenlerde olduğu gibi öğrencilerde de yani tüm insanlarda önemli farklılıklar vardır. Herkes çeşitli nedenlerle değişik insanlara değişik tepkiler verir. Gençliğinizde neden birisiyle arkadaşlık kurup ötekiyle kurmadınız? Neden bazı tanışıklıklar dostluğa dönüşürken diğerleri unutuldu? Kuşkusuz hiç kimse herkese aynı gözle bakmaz. Yukarıdaki örnekte öğretmen erkek çocuklara kızlardan daha anlayışlı davranmış olabilir. Ya da John'u dürüst ve güvenilir bulurken Sally'yi sinsi sanabilir. Sally zeki, iddialı ve her zaman sınırları aşmaya çalışan bir öğrenciyken, John uslu ve sorun çıkarmayan biri olabilir. Neden ne olursa olsun önemli nokta şudur. Her zaman bireysel ayrımlar olacaktır. Çevrenin ya da durumun etkisi nasıl anlaşılır? Bir öğrencinin sizin tarafınızdan kabul edilmesini etkileyen üçüncü etken, davranışın oluştuğu çevre ya da durumdur. Eski bir atasözü, her şeyin yeri ve zamanı vardır der. Herhangi bir koşul altında kabul edilebilen bir davranış, yanlış yer ve zamanda oluştuğunda kabul edilemeyebilir. Oyun bahçesinde ve teneffüste pek çok öğretmen tarafından genellikle kabul edilebilen itiş kakış ve boğuşmalar sınıf içinde kabul edilemez. Daha önce iyi öğretmen özellikleriyle ilgili sıraladığımız inanışları yeniden düşünelim. Bu inanışlardan pek çoğunun kabul etme ve etmeme düşüncesi altında insan olmanızın gerçeklerini yansıtmanızı istediğinizi görebiliyor musunuz? Eğer siz iyi bir öğretmenin her zaman yansız, sakin, ümitsizliğe düşmeyen, anlayışlı olması gerektiğine inanıyorsanız, başarısızlık duygusunu çok sık yaşayacaksınız, kendinizi hiçbir zaman etkili bir öğretmen olarak hissetmeyeceksiniz demektir. Yapmacık kabul doğru mudur? Bazen öğretmenler gerçekte hoşlanmadıkları öğrenci davranışlarını kabul edermiş gibi görünmek için baskı altındadır. Bu baskı kendi içlerinden gelebileceği gibi dışarıdan da gelebilir. Öğretmenin gerçekte kabul edemediği ancak kabul ediyormuş gibi göründüğü öğrenci davranışları şekil 7'deki yapmacık kabul alanına yerleştirilir. Kabul edilebilir davranışlar, yapmacık kabul, kabul edilemez davranışlar. Öğretmenler meli malı takılı sözcükleri kendi davranışlarını yönlendirmek için kabullenir ve bazen de bu yapmacıklığın tuzağına düşerler. Gerekçeleri şunlardır. Çocuklar çocukluklarını yapacaklar. Çocukları düş kırıklığına uğratmamalı. Bu davranış kişiliklerine kalıcı zararlar verebilir. Çocuklara sınıfta tam bir özgürlük verilmeli. Çocuklar hiçbir zaman başkasının önünde cezalandırılmamalı. Öğretmenlerin eğitimleri sırasında elde ettikleri bu ve benzeri standartlar sahte bir hoşgörü yaratır. İçlerinden kabul etmedikleri halde yapmacık bir gülümsemeyle kabul eder görünürler. Bazı öğretmenlerse olumsuz duygularından rahatsızlık duyar ve kendilerini bu duygularının tersi davranışlar için zorlarlar. Bazıları ise gerçekte kabul ettikleri birçok öğrenci davranışını kabul etmiyormuş gibi görünmek için kendilerini zorlayabilir. Üstelik bazı öğretmenler bazı davranışlar için arkadaşlarına da baskı yaparak öğrencilere karşı birleşik cephe oluşturmaya çalışır. Nedeni ne olursa olsun Eğer rahatsız olduğunuz bir davranışı kabul eder ve kabul edebildiğiniz bir davranışı kabul etmemeniz gerektiği düşüncesiyle reddederseniz, öğrencilere gönderdiğiniz ileti en iyi şekliyle karışıklık, en kötü şekliyle de sahtekarlık olarak onlara ulaşır. Öğrenciler, öğretmenlerin gönderdikleri sözsüz iletilere çok duyarlıdırlar. Adele gerilmelerini, dudak kenarlarındaki gergin çizgileri, tümüyle beden dilini okumasını hemen öğrenirler. Bu sözsüz iletiler, sözlü iletilerle çelişiyorsa, öğrencilerin aklı karışır. Ya da sözsüz iletilere inanır ve bununla ters düşen sözlü iletileri yapmacık kabul ederler. Bu konuyu danışmalı ile konuşan bir lise öğrencisi şunları söylemişti. Bazı öğretmenler gerçekten çok garip. Okulda kendilerinin kusursuz olduklarını düşünmemizden hoşlanan bir iki öğretmen var. Çok kusursuz, açık düşünceli gibi konuşuyorlar ama bunların tam tersi olduklarını herkes biliyor. Kimi kandırdıklarını sanıyorlar ki? İnsanın gerçek duygularını saklaması her zaman kolay değildir. Öğrencilerin her gün sizi mutlu, mutsuz, huzurlu, sinirli, özetle türlü ruh durumlarındayken gördüklerini unutmayın. Gerçek duygularınız er geç açığa çıkacaktır. Yetişkinlerle ilgili düşünceleri sorulan gençler iki temel sorunu dile getirmişlerdir. 1. Yetişkinler bizi dinlemiyor. 2. Yetişkinler ikiyüzlü. Şu anda büyük bir lisede danışmanlık yapan eski bir öğretmen, lisedeki öğrencilik yıllarıyla ilgili deneyim ve duygularını şöyle açıkladı. Okuldayken öğretmenlerin çoğu gerçek değilmiş gibi gözükürdü. Sabahleyin ortaya çıkıyor, işlerini yapıyor ve son zille kayboluyorlardı. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Arkadaşlarla onların kim olduğu hakkında oturur konuşurduk. Aileleri var mıydı, yerler miydi, severler miydi? Evlerinin yakınında oturan bir öğrenci varsa ve bize onların da herkes gibi davrandığını söylerse şok geçirirdik. O günlerdeki sorun öğretmenlerden şüphe bile uyandırmayacak davranışlar beklenmesiydi. Sigara içmezler, çocuk yapmazlar ya da Tanrı korusun küfür bile etmezlerdi. Şimdi her şey değişti. Bugün öğretmenleri gerçek insan olmaktan alıkoyan tek şey kendi saplantılarıdır. Meslektaşlarım bana kızacaklar ama eğer öğretmenler masaların, haritaların, kitapların ve sınavların arkasına saklanmaktan vazgeçip öğrencilerle iletişim kurmaya başlarsa okullarımızda danışmanlara gerek kalmaz. Öğrencilerimiz bunu gerçekten istiyor ancak birçok öğretmen aralarına mesafe koyma oyunu oynadıkları için daha baştan onlarla yakınlaşma şansını kaçırıyorlar. Çifte standart öğretmen ikiyüzlülüğünün başka bir nedenidir. Genellikle okullarda gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı kurallar, beklentiler ve kabul edilebilir davranış standartları vardır. Birçok okulda öğretmenler odasında sigara içilebilirken öğrenciye bunun yasaklanması bazı öğretmenlere ikiyüzlülük gibi gelebilir. Öğretmenlere, öğrencilere tanınmayan özgürlüğün, kazanımların ve ayrıcalığın tanınması, okulda çifte standart ve bunun sonucunda çok zor ve duyarlı ahlak sorunları ortaya çıkabilir. Bölüm 10'da bu değerlerle ilgili bütün sorunlar derinlemesine incelenecektir. Konuyu daha fazla derinleştirmeden sınıfta kargaşa yaratan önemli bir nedene dikkatimizi yoğunlaştıralım. Yapmacık iletiler. Öğrenci davranışı sizin pencerenizdeki kabul çizginizin ya üzerinde ya da altındadır. Sizin yapacağınız davranışı dikdörtgenin neresine yerleştireceğinize karar vermek, ondan sonra da öğrenciye onun davranışı nereye yerleştirdiğinizi gösteren kesin tek bir ileti göndermektir. Şimdi bir ilkokul öğretmeninin öğrencileri tarafından kabul edilme gereksinimiyle önce nasıl sakin, hoşgörülü davranmaya çalıştığını ve sonra da ilk kez kendi gibi olmayı başardığında nasıl ödüllendiğini görelim. Geçen hafta bir öğleden sonra hava çok sıcaktı, yorulmuştum ve başım ağrıyordu. Zoraki gülümsemekten yüzümün acıdığını fark ettim. Çocukların yaptığı gürültü de gerçekten çizgimin altındaydı. Gülümsemeyi bırakıp onlara gerçek duygularımı söylemeye karar verdim. Yorgunum, başım ağrıyor. Size gülümsemekten ve yaptığınız gürültü beni rahatsız etmiyormuş gibi davranmaktan bıktım. Beni rahatsız ediyorsunuz ve daha fazla dayanabileceğimi de sanmıyorum, dedim. Çocuklar hemen sustular. Biri bana bir bardak su bile getirdi. Şaşırdım. Niye böyle şaşırmıştım? Onlara söyleyinceye kadar ne hissettiğimi bilmiyorlardı ki. O zamana kadar kendimi iyi hissediyormuş gibi davranıp gülümsüyordum. Ertesi sabah derse girerken çocuklardan biri yanıma geldi. Daha iyi olup olmadığımı sordu. Her ne kadar geçmişi anımsayıp geleceğin düşünü kurabilirsek de bedenimiz burada bu anı yaşar. İletileriyle bunu yansıtır. Çok iyi baskı altına alınmazsa burada ve şu anki duygularımızı iletir. Bu yüzden sınıfta sözlü iletilerinizle sözsüz iletilerinizin uyumlu olması için çaba gösterin. Eğer öğrencinin bir davranışını kabul edemeyecekseniz, senin yaptığını beğenmiyorum demeye çalışın. Hiç olmazsa öğrenciye en azından olması gerektiğini düşündüğünüz bir görüntüyle değil, gerçek siz ile etkileşime girme olanağı vererek ona karşı dürüst olursunuz. Başı ağrıdığında bunu söyleyen öğretmenin tanık olduğu gibi, öğrenciler öğretmenlerinin gereksinimlerini göz ardı etmezler. Ancak öğretmenlerin de gerçek duygularını dürüstçe ortaya koymaları gerekir. Sorun kim? Öğrencilerin kabul edilebilir ve edilemez davranışları arasındaki ayrımları ortaya çıkarmakta kullanılan bu dikdörtgen, aynı zamanda öğretmen-öğrenci ilişkilerinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sorunların öğretmenler tarafından tanınıp üstesinden gelinmesinde yardımcı olarak da kullanılabilir. Önce dikdörtgenin alt bölgesindeki kabul edilemez alanını ele alalım. Bu alan, öğretmenin gereksinimlerine yanıt vermeyen davranışları içeren bölgedir. Bu davranışlar öğretmende sorun oluşturur. Öğretme ve öğrenmenin tekrar başlayabilmesi için bu tür sorunların her birinin oluştuğu anda öğretmen tarafından çözülmesi gerekir. Eğer öğrencinin davranışı çizginin altında kabul edilemeyen davranışlar alanında ise öğretmenin bir sorunu var demektir. Bu sorun ona aittir. Bu ait olma kavramı etkili bir öğretmen-öğrenci ilişkisi için yaşamsaldır. Şekil 8'deki işaret sıra üzerine adının baş harflerini kazıyan öğrencinin davranışını simgeler ve kabul edilemez alanındadır. Çünkü öğretmene bir sorun yaratmıştır. Bu sorun öğretmenindir. Şimdi tümüyle değişik bir sorun görelim. Bir öğrenci öğretmenine annesi arkadaşlarıyla birlikte şehir dışına gitmesine izin vermediği için düş kırıklığına uğradığını ve bu nedenle kızgın olduğunu söylemiştir. Bu öğrenci öğretmeniyle olan ilişkisinden kaynaklanmayan kendi yaşamıyla ilgili bir sorunla karşı karşıyadır. Öğrencinin hayal kırıklığı öğretmeni kesinlikle ve hiçbir şekilde etkilemez. Öğrenci söylemeseydi öğretmenin bu sorundan haberi bile olmayacaktı. Bu yalnızca onu etkiler ve sorun öğrencinindir. Bu yüzden öğrencinin bu davranışı dikdörtgenin öğrencinin sorunu bölümü olan üst bölgeye yerleştirilir. Öğretmene ve öğrenciye sorun yaratmayan davranışlar ne olacak? Böyle davranışlar ilişkiyi bozmaz. Şekil 9'da gösterilen sorun yok alanı bu tip sorunsuz durumlar içindir. Sınıfın bir köşesinde sessizce matematik problemi çözmekte olan öğrencinin davranışı dikdörtgenin sorun yok bölgesine yerleştirilir. Öğrenci kendi gereksinimlerini karşılamaktadır ve bu davranışı yine kendi gereksinimlerini karşılayan öğretmeninkiyle hiçbir şekilde ilgili değildir. Hiç kimsenin sorunu yoktur. Sorunun kimin olduğu neden önemlidir? İyi ilişkilerin en önemli engellerinden biri sorunun kimin olduğunun anlaşılamamasıdır. Öğretmenlerin kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen, yalnızca öğrencilere ait özel sorunlarla kendilerini doğrudan ilgilendiren öğrenci sorunlarını birbirinden kesinlikle ayırabilmeleri yaşamsal önem taşır. Gelecek bölümlerde görüleceği gibi öğretmenin sorun kendisinde ya da öğrencideyken davranışı değişik olmalıdır. Bu nedenle ait olma tanımlaması çok önemlidir. Öğrenciye ait sorunlarla öğretmene ait sorunlar arasındaki ayrım somut etkiyle belirlenir. Öğretmenler kendi sorunlarını öğrencilerin sorunlarından ayırabilmek için kendilerine şu soruları sormalıdırlar. Bu davranış benim üzerimde gerçek, somut bir etki yaratıyor mu? Olumsuz etkilendiğim için mi bu davranışı kabul edemiyorum? Yoksa yalnızca öğrencinin değişik davranmasını benim düşündüğüm şekilde hissetmesini istediğim için mi kabul edemiyorum? Bu son soruya yanıt evet ise sorun öğrencinindir. Eğer bir önceki yanıt evet ise öğretmenin bu konuda kesinlikle sorunu vardır. Bölüm 3'te öğrencilere ait sorunlar derinliğine işlenip öğrencilerin bu sorunlarla baş etmelerinde öğretmenlere nasıl yardımcı olabilecekleri gösterilecektir. Şimdilik önemli olan bu iki tür sorunun tanınıp dikdörtgenin içinde ait olduğu yere oturtulmasıdır. Sorun yok alanı neden önemlidir? Öğrencilerin okuldan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan birçok sorunları vardır ve bu sorunlarla baş etmeye çalışırlar. Pek çoğu ile baş edebilirler de. Ancak bazı sorunlarını onları çözmede üzerlerine düşen görevi öğrenmek ve konuyla ilgili düşünmek için geçici olarak askıya alabilirler. Bu çok önemli bir yetenektir. Çünkü öğretme-öğrenme yalnız ilişkinin sorun yok bölgesinde etkili olabilir. Bir öğrencinin arkadaşlarının gözünde aptal görünme korkusu varsa kendini derslerine vermesi çok zor olacaktır. Aynı biçimde sınıf demirbaşlarından birine zarar veren bir öğrenci bu davranışı ile kabul çizgisinin altına geçiyorsa bu kez öğretmenin öğretmeye yoğunlaşması zorlaşacaktır. Biz sorun yok alanını öğretme-öğrenme alanı olarak tasarladık. EÖE'nin genel amacı öğretmenlere öğretme-öğrenme alanını genişleterek zamanlarının daha büyük bir bölümünü verimli bir şekilde öğretmekte kullanmalarını, öbür iki alandaki sorunlara ise daha az zaman ayırmalarını sağlamaktır. Şekil 10'da bir öğretmenin EÖE kursunu başarıyla tamamladıktan sonra etkili öğretmenliği sırasında öğrenciye bakış penceresi görülmektedir. Öğrencinin sorunu, öğrenme alanı sorun yok, öğretmenin sorunu. En iyi durumda bile her iki uçta sorunların olduğuna dikkat ediniz. Öğretmen ne kadar başarılı olursa olsun, öğrencilerin çözülmemiş, belki de çözülemeyecek sorunları her zaman olacaktır. Öğrenciler her zaman öğretmenlerin gereksinimleriyle çelişen davranışlar sergileyecekler ve bu nedenle bazı sorunlar öğretmenin sorunları alanında kalacaktır. Ama etkili bir öğretmen-öğrenci ilişkisi, öğretme-öğrenme alanı olarak tanımlanan bölgeyi genişletecektir. Gelecek bölümlerde yalnızca öğretme alanlarına değil, öğretme saatlerine ve günlerine sahip olmanızı olanak verecek özel becerilerden söz edeceğiz. 4. ayrımın sonu sayfa 39.